Ayrım 25.
Ana baba arasında uyumsuzluk ve geçimsizlik çok belirgindir. Kavgalar, evi bırakıp gitmeler çok sıktır. Bu evlerde baba ile oğul arasında soğukluk ve uzaklık olduğu göze çarpmaktadır. Disiplin çok tutarsızdır ve cezalandırma yalnız dayak yoluyla yapılmaktadır. Aile birlikten yoksundur, gezme, eğlenme ve yardımlaşma yoktur. Aile üyeleri arasında sıcaklık, yakınlık ve güven eksiktir. Bu araştırmada incelenen suçlu gençlerin özellikleri şöyledir. Bedence daha iri yapılı ve güçlüdürler. Ergenliğe daha yavaş girmekte, ergenlikten sonra yaştaşlarına yetişerek geçmektedirler. İçlerinde donuk zekalılar olduğu gibi parlak zekalı gençler de vardır. Ancak suç işleyen gençlerin zekalarının ortalaması, kontrol grubu gençlerininkinden biraz düşük bulunmuştur. Buna karşılık suçlu gençlerin okul başarıları zeka yeteneklerinin çok altındadır. Matematik ve okumada 3 yıl geri kalmışlardır. Okumaktan ve okuldan nefret etmekte, çoğu okulu bırakmak istemekte ve sık sık okuldan kaçmaktadırlar. Öğrenme güçlükleri ve soyut düşünmede gerilikleri belirgindir. Okulda sık sık sorun yaratmakta, öğretmenlere karşı saygısız davranmaktadırlar. Yaşıtları içinde elebaşı görevi yapmakta, onları ayartmaya çalışmaktadırlar. Arkadaş topluluğundan kopamamakta, yalnız kalmayı sevmemektedirler. Ruhsal bakımdan olgunlaşmamış, tepkileri tutarsız, tedirgin ve belli bir amaca yönelemeyen gençlerdir. Umursamaz görünüşleri altında güvensiz, aşağılık duygusu olan, sevilmediğine inanan bir kişi bir benlik yatmaktadır. Başka bir deyişle benlik saygıları düşüktür ama kabadayılık gösterileriyle düşmanca tutum ve davranışlar saldırganlık ve baş kaldırma yoluyla kendilerini savunmaya çalışmaktadırlar. Duygularını yatsımakta, sorunlarından dolayı başkalarını suçlamaktadırlar. Örneğin başka bir araştırmada suçlu gençlerin psikolojik testlere verdiği yanıtlar bu bulguları doğrular niteliktedir. Bu gençlerin 1/4 sorunlarından hep başkalarını sorumlu tutmakta, duygularını dışa yansıtmaktadırlar. Ortaya çıkan görüntü, dipte yatan mutsuzluk ve güvensizlik duygularına karşı umutsuzca savaşan ve bunu çevresiyle çatışmaya girerek başarmaya çalışan bir insan görüntüsüdür. Testlerdeki yorumlayıcı öyküler hep hasta, uzakta veya ölmüş ana babalarla ilgilidir. Bu ana babalar sürekli kızgın olan, cezalandıran, çocukların isteklerini hep karşı çıkan, evden kovan ana babalardır. Robbins, davranış bozukluğu ve ruhsal uyumsuzluk gösteren 524 çocuğu, yaş ortalaması 13, 30 yıl boyunca izlemiş ve erişkin çağda benzer deneklerle karşılaştırarak uyumlarını incelemiştir. Çocuk ruh sağlığı kliniklerine başvurmuş olan bu uyumsuz çocukların özellikleri şöyle özetlenebilir. Çoğunluğunda çalma, okuldan kaçma, kavgacılık, ataklık, kötü arkadaşa uyma, saldırganlık, baş kaldırma, yalancılık ve sorumsuzluk gibi davranışlar vardır. Bu çocuklardan 30 yıl sonra yeniden gözlenenlerin ancak %5'inin uyumsuzluk göstermediği saptanmış. Bu belirtilerden 10 veya daha çoğunu gösterenlerin yarısı antisosyal kişilik geliştirmiş ve suça yönelmişlerdir. %40'ı alkolik olmuş veya başka ruhsal hastalık geliştirmiştir. Belirtilerinden en az 3'ünü gösterenlerin %66'sı erişkin çağda uyumsuz bulunmuştur. Nörotik belirtileri olanlar, yani ruhsal uyumsuzlar ise erişkin çağda kontrol grubu erişkinlerden farklı çıkmamışlardır. Bu çocuklardan babaları işsiz olan, çok içen, evi bırakıp giden ya da tutuklananların 1/3'ü sonradan antisosyal davranışlar göstermişlerdir. Buna karşılık ruhsal sorunları olan ama davranış bozukluğu olmayan babaların çocuklarında suça yönelme oranı çok düşük bulunmuş. Başka bir araştırmada 3210 çocuk arasından davranış bozukluğu gösteren %10'u 321 çocuk seçilerek 15 yıl boyunca izlenmiş. 15 yıl sonunda bu çocuklardan en az yarısı birkaç kez %10'u da 8-11 kez işledikleri suçlardan dolayı yargıç karşısına çıkmışlar. Öğretmenler ve anababalarca sürekli yalan söylediğinden ve çaldığından yakınılan çocukların %64'ü suça yönelmişlerdir. Hollander ve Turner yaşları 12-19 arasında olan ve hırsızlık, soygun, ırza geçme, yangın çıkarma, adam öldürme gibi suçlardan dolayı hapse girmiş 200 genci incelemişler. Bunların %40'ı başka suçlardan dolayı daha önce tutuklanmış gençlermiş. Bu gençlerin zekalarını ölçmüşler. %47'sinin zekası sınır düzeyinde bulunmuş, %20'sinin de öğrenme güçlüğü ve dikkat toplamakta güçlükleri olduğu görülmüş. Çeşitli kişilik özellikleri yanında %30'unun şizoid ve paranoid özellikler gösterdikleri saptanmış. Sabıka oranının yüksek ve işlenen suçların ağır olduğu bu inceleme grubunda zencilerin çoğunlukta bulunduğu ve daha çok tek başlarına suç işledikleri görülmüş. Başka araştırmalarda suç işleyen gençlerin ortalama zekalarının kontrol gruplarına göre düşük olduğu sonucunu vermiştir. Bununla birlikte suçlu gençlerin yarısından çoğunun zekalarının en az normal düzeyde bulunması da anlamlıdır. Bu bulgu, gençlik suçluluğunda zekanın tek başına bir etken olmadığını kanıtlamaktadır. Yapılan pek çok araştırma, suçlu gençlerin ot gibi yerden bitmediğini, onların özel koşullarda ve belli ortamda özellikle yetiştirilmiş gibi suça itildiklerini doğrulamaktadır. Bu ortam genellikle sevgiden yoksun, güven vermeyen, karışık, düzensiz ve çatışmalı bir aile ortamıdır. Çocuğun kişilik gelişmesini aksatacak, ruhsal uyumunu bozacak pek çok etken bir arada bulunur. Kavga, geçimsizlik, ayrılık, içki, kaba disiplin, anlayışsızlık, ilgisizlik ve dışlama. Ana babalarda ruhsal dengesizlik veya antisosyal eğilimler vardır. Örneğin, 116 suçlu gencin ailelerini inceleyen Lander, annelerin %31'inin, babaların da %36'sının ruhsal bakımdan dengesiz olduğunu bulmuştur. Bu ailelerin %85'inde şu etkenlerden en az biri çok belirgindir. Annenin çocuğu benimsemeyip itmesi, babanın çocuğu benimsememesi, ana babanın ruhsal dengesizliği ve ana baba geçimsizliği. Bu ailelerin en az yarısında da bu etkenlerden üçü bir arada bulunmuştur. Gluck ve Gluck araştırma bulgularına dayanarak çocukları suça iten etkenleri gözden geçirmiş ve belirleyici olan en önemli etkenleri ayırmışlardır. Sonuç ilginçtir. Şu beş etkenin iyi değerlendirilmesiyle bir çocuğun ileride suça yönelip yönelmeyeceğini %90 kesinlikle önceden bilmek olanağı vardır. 1. Babanın oğluna sevgisi ve ilgisi. 2. Babanın oğluna uyguladığı disiplin. 3. Annenin oğluna sevgisi. 4. Annenin oğlunu denetimi. 5. Ailenin düzeni ve dirliği. Gluck'un ölçütlerini kullanan başka araştırıcılar da çocukluk çağı davranışlarıyla yukarıda sayılan etkenler birlikte değerlendirildiğinde çocuğun ileride suça yönelip yönelmeyeceğini %90'a yakın bir doğrulukla kestirmişlerdir. Örneğin 6 yaşlarında 240 çocuk bu yöntemle incelenerek 10 yıl boyunca izlenmiş ve suça yöneleceği kestirilmiş 27 çocuktan 23'ünün suç işlediği görülmüştür. Suçluluğa yönelmeyeceği düşünülen 193 çocuktan sadece 7'si suça yönelmiştir. Bu sonuçlar aile içi yaşamın ve ilişkilerin çocuk suçluluğunda temel nedenler olduğunu kanıtlamaktadır. Çocuğunda antisosyal eğilimleri destekleyen baba, genellikle evde bir tiran gibi davranan, bencil, başkalarının duygularına karşı duyarsız ve anlayışsız bir insandır. Anne de çoğunlukla çaresiz, sürekli yakınan, ancak kocasına karşı çıkamayan, ezik bir kurbandır. Kimi evlerde de babanın disiplini ya çok gevşek ya çok tutarsızdır. Baba oğluna karşı ilgisiz, varlığından habersiz gibidir. Gözüme gözükmesin de ne yaparsa yapsın umurumda değil tutumu içindedir. Çocuk kendisini evde gereksiz, fazla bir eşya, kolayca vazgeçilebilecek bir nesne gibi görür. Bu nedenle sevilmediği, benimsenmediği, değer verilmediği sonucunu çıkarır. Bu bakımdan biraz sert ama ilgili ve denetleyici bir baba çok daha iyi tutulur. Katı disiplinli bir baba, çocuğunda sorunlar yaratsa bile acımasızca ceza uygulamıyorsa antisosyal davranışa neden olmaz. Örneğin Robbins'in incelemeye aldığı ailelerden disiplini çok gevşek olanların çocuklarının %32'sinin antisosyal davranış geliştirmelerine karşılık ana ve babanın sıkı disipliniyle yetişmiş gençlerin ancak %9'u antisosyal eğilim göstermişlerdir. McCord ve McCord, Bandura ve Walters ve başka araştırıcıların bulguları da bu doğrultudadır. Çok gevşek ve tutarsız disiplin ve gence karşı ilgisiz davranmak, çok daha kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bu araştırıcılar kontrol olarak seçtikleri normal ailelerde daha çok kural, sınırlama ve yasak olduğunu gözlemişlerdir. Dayak, aşağılama ve iticilik yoksa otoriter bir disiplin genci antisosyal davranışa itmemektedir. Böyle çocuğuyla yüz göz olmayan ama onun her şeyiyle yakından ilgilenen, gerektiği zaman destekleyen, yeri geldiğinde dur diyen bir bakıma Osmanlı tipi babalardır. Bu nedenle ilgili ama sırasında sınır çeken ve kurallar koyabilen ana babalar daha başarılı ana babalardır. En sakıncalı tutumlar iki uçta yer alanlardır. İtici, soğuk ve ilgisiz tutum ile dayağı, aşağılamayı tek disiplin yöntemi olarak benimseyen tutumlar. Babanın antisosyal eğilimler göstermesi çocukta aynı eğilimlerin gelişmesinde en önemli etkenlerden biridir. Örneğin antisosyal davranışlı 800 çocuğun ana babası incelenmiş, bunların çoğunun kişilik bozukluğu gösterdiği, impulsif oldukları, çocuklarını bilinçsizce antisosyal davranışa ittikleri sonucuna varılmıştır. Bu babalar çocuklarının davranışına ayıplar görünmekte ancak gizlice kışkırtır gibi davranmaktadırlar. Örneğin okuldan kaçan, olay çıkaran, karşı gelen, bu nedenle disiplin kuruluna verilen bir gencin babası oğlunun omzunu sıvazlayarak ve gülümseyerek bana şu soruyu sormuştu. Doktor, bu hergele adam olmaz değil mi? Hiç kuşkusuz babanın bu tutumundan gencin çıkardığı sonuç açıktır. Oğlum, sen bu yolda devam et, ben senden memnunum. Kişilik bozukluğu olan pek çok baba kendisinin gizli kalmış eğilimlerini oğlunun uygulamaya koymasından zevk alır. Haksız yere başkasını döven veya zarar veren oğlunu cezalandırmak yerine başkalarıyla kavgaya girişen babalar vardır. Ya da evden kaçan gençler vardır ki çok önceden beri sıklıkla ceza olsun diye kapı dışarı edilmişlerdir. Ezilip aşağılanan bu çocuklar kendilerini aileye yük gibi görürler. Bir gün dayanılmaz bir anda babalarının korktuğunun başına getirirler. Sağlıksız bir aile ortamında yetişen çocukların neden hepsi antisosyal davranış bozukluğu göstermezler? Bu sorunun yanıtı aile ilişkilerinde bir çocuğun özel yeri ve odak noktası olmasıyla açıklanabilir. Başka bir deyimle çocuklardan biri şamar oğlanı durumuna geçer. Hak etsin etmesin, ana babasının öfkesini bir paratoner gibi üstüne çeker. Her şeyden sorumlu tutulan, kınanan odur. Bu kara koyun sanki ailenin dengesini sağlar. İlişkilerin bozuk olduğu ailede herkes ona karşı birlik olur, suçlar, ayıplar, cezalandırır. Böylece o bir güven sübabı olur. Zamanla bu role itilen genç de rolünü benimser. Benden iyi bir davranış beklemediğinize göre ben de bu yolda yürürüm, değişmenin yararı yok der ve ana babayı haklı çıkaracak biçimde davranır. Genellikle şamar oğlanı yerine konan çocuk ailenin bunalımlı olduğu bir dönemde istenmeden doğan ana babanın benimseyemediği bir çocuktur. Bunu sezen genç erken yaşlardan başlayarak onların tepkisini çekecek biçimde davranır. Olumsuz davranışlarıyla dikkatleri üstünde toplar, bu da ana babanın onu daha çok itmesine, aşağılamasına yol açarak kısır bir döngü oluşturur. Kendisinden iyi bir davranış beklenmediğini gören çocuk, ana babaya karşı bu ters kimliğini savunma çabasına girer. Bütün aile üyeleri de yalnız ona karşı dayanışma içine girerler, onu dışlarlar. Kimi zaman davranışı en bozuk olan, en yeteneksiz olan değil, çok olumlu özellikleri olan bir çocuk da şamar oğlanı rolünü üstlenebilir. Çoğunlukla belli bir özelliği şamar oğlanı olarak seçilmesinin nedenidir. Sevilmeyen birine benzemesi, kız beklerken oğlan çocuk doğması, çocuğun ana babadan biri veya ikisince itilmesine neden olabilir. Çocuğun olumsuz bir özelliği abartılarak ve sürekli başına kakılarak çığırından çıkarılır. Sen olmayınca bu evde huzur var, sen gelince ağzımızın tadı kaçıyor. Oysa şamar oğlanı olmasa aile üyeleri öfkelerini yansıtacak bir yer bulamaz, birbirine düşerler. Gençlerde görülen her davranış bozukluğu bir antisosyal, psikopatik kişilikten kaynaklanmaz. Antisosyal kişilik yapısı geliştirmiş olan gençler aynı suçları yinelerler, hiç pişmanlık ve suçluluk duymaz, dürtülerini dizginleyemez, atak ve saldırgan davranırlar. İnsanlara bağlanamaz, yakın ilişkiye giremezler. Buna karşılık kimi gençlerin davranış bozukluğu nevrotik veya tepkisel olabilir. Örneğin Bir boşanmadan, bir ölüm olayından sonra ortaya çıkan davranış sapmaları bu türdendir. Başka bir deyişle, gencin yaşadığı bir ruhsal travmaya, içinde bulunduğu depresyona verdiği bir yanıt, bir uyum çabasıdır. Bir bakıma genç, olumsuz davranışıyla ailesine yardım çağrısı yapmakta, ilgiyi üstüne çekmeye çalışmaktadır. Kardeşi doğduktan sonra sevilmediğini, bir kenara itildiğini sanan çocuğun annesinin çantasından para çalıp armağanlar alarak kendisini ödüllendirmesi bunun bir örneğidir. Johnson and Suzurek, suça yönelen gençlerin üst benliklerinin kusurlu geliştiğini vurgulamışlardır. Üst benlikleri kimi alanlarda iyi gelişmiş, hatta katı olduğu halde kimi alanlarda zayıf ve yetersiz kalmıştır. Bu yazarların deyimiyle üst benliklerinde boşluklar vardır. Genelde uyumlu görünen genç, suçluluk duygusu çekmeden kimi antisosyal eylemlerde bulunabilir. Burada ana babanın bilinç dışı bir eğiliminin gencin davranışına yansıması söz konusudur. Ana baba, yanlış davranışları açıktan kınamamakta, öğüt vermekte ama kendi tutumlarıyla alttan alta çocuklarını kışkırtmaktadırlar. Çingene'nin kahramanlık diye hırsızlığını anlatması gibi bu ana babalar da çocuklarına başkalarını nasıl aldattıklarını, nasıl kazıkladıklarını övünerek anlatırlar. Çal ama yakalanma, döv ama dövülme mesajını iletirler. Gençliğimde ne serserilikler ne haylazlıklar yapmıştım. Neydi o günler? Az daha yakayı ele veriyorduk gibi öyküler anlatırlar. Öte yandan genç her an yoldan çıkacakmış gibi uyarılar yaparlar. Bu uyarıların sıklığı ve yersizliği genci tedirgin eder. Babanın ya da ananın en çok üstünde durduğu konu genellikle kendi gençliğinde işlediği bir suçun ya da pişmanlık duyduğu bir eylemin gencin yinelemesinden korktuğu bir konudur. Baba eve geç gelen oğlunun bir haylazlık yaptığını sanır, hemen hesap sorar. Gene ne haltlar karıştırıyordun diye dinlemeden suçlamaya girişir. Bir anne genç kalan kızına gene kimin koynundaydın, nerelerde sürtüyordun diye saldırıya geçer. Kızını doktor muayenesine götürür çünkü kendisi evden kaçarak evlenmiştir. Böyle suçlamalarla sık sık karşılaşan gençte şu kanı yerleşir. Yapsam da bir yapmasam da nasıl olsa yapmış gibi suçlanıyorum. Öyleyse yapayım da görsünler diyerek kızgın ve bunalmış bir anında ana babanın beklentisini gerçekleştirir. Babasız büyümek kimi zaman böyle bir baba ile birlikte yaşamaktan iyidir. Nice babasız genç vardır ki sağlıklı büyür. Ya baba yerini tutan bir amca, dayı veya dede ile özdeşim yapmıştır ya da annesinin sağduyulu eğitimi sayesinde babasızlığı bir sorun etmeden büyümüştür. Kimi kişilikli anneler çocuğunu aşırı koruyup kollamadan, şımartıp başına çıkarmadan yetiştirir. Babayı canlı bir örnek gibi yaşatır. Çocuk hiç tanımasa, görmese de babasının istediği gibi bir evlat olarak yetişmeyi kendine amaç edinir. Baban böyle yapmanı, baban böyle olmanı isterdi diyerek oğluna bir kimlik duygusu aşılar. Hiç kuşkusuz babayı erişilmez bir örnek gibi göstermek çocuğu bocalatabilir. Ben babamın övünebileceği bir oğul olamam duygusu altında ezilebilir. Hiç kuşkusuz babasız büyüyen her çocuk baba özlemi çeker ancak babasızlığın genci bunalıma düşürmesi gerekmez. Babasız büyümekten daha zor ve acı olan durum babası yaşarken bir gencin baba özlemi çekmesidir. Boşanmadan sonra kimi baba çocuklarını defterden siler, ya hiç arayıp sormaz ya da 40 yılda bir görür. Babasının olduğunu bilen ama aranmayan, sorulmayan, merak edilmeyen bir çocuk ve gençte benlik saygısı büyük bir yara alır. Ölmüş bir baba yüceltilir ama çocuğunu yok sayan ilgisiz bir babaya karşı ancak öfke ve düşmanlık duyulur. Boşanmanın ardından aylarca, yıllarca çocuğunu görmeyen babalar çok sorunlu, ağır kişilik bozukluğu olan insanlardır. Böyle bir babanın oğlu olan hastam Selim, babasına karşı çelişkili duygular besliyordu. Baba oğlunu yılda bir, o da bir rastlantıyla görüyordu. Kimi zaman Selim'in yaşadığı kente uğruyor ama bir telefon edip hatırını bile sormadan gidiyordu. Selim babasından söz ederken öfkeleniyor, kızarıyor, ona lanetler yağdırıyor ve 18 yaşına gelince soyadını değiştireceğini söylüyordu. Oysa babasıyla karşılaştığında saygılı davranıyor, ona sitem bile edemiyordu. Bir gün Selim'e telefon ederek görüşme gününü değiştirmek istemiştim. Telefona Selim çıkınca "Merhaba Selim" demiştim. Selim sesimi bir yıldır görüşmediği babasının sesine benzetmiş ve "Baba siz misiniz?" demişti. Sonra yanlışlık yaptığını anlayıp çok utanmış ve bozulmuştu. Çünkü benim yanımda babasının sadece olumsuz yanını vurgulamış, altta yatan özlemini yatsımıştı. Bora 15 yaşında lise öğrencisi bir genç. Avukat karı kocanın biri kız, biri erkek, iki çocuğundan büyüğü. Bora ders çalışmadığı, sık sık okuldan kaçtığı, okul disiplinine uymadığı, öğretmenlere baş kaldırdığı için getirilmişti. İlk görüşmede anne, ailenin bir sözcüsü gibi Bora'dan tek bir şey istediklerini belirtti. Derslerini düzenli çalışmak ve saygılı olmak. Buna karşılık Bora'nın tüm olanaklarından yararlandığını, hiçbir şeyinin eksik edilmediğini söyledi. Tek oğulları için çalıştıklarını, ondan bir şey esirgemediklerini örnekler vererek anlattı. Bora küçükten beri hırçın ve sinirli bir çocuktu ama asıl hırçınlığı bir yıl ayakları alçı içinde yatakta yatmak zorunda kaldıktan sonra başlamıştı. Anne bunları anlatırken onay bekler gibi her cümlenin sonunda kocasına bakıyordu. Baba az konuşuyor, saygılı görünümünün altında çok gergin ve öfkeli bir insan olduğu izlenimi veriyordu. Baba da oğlunu çok sevdiğini, onunla bir baba gibi değil, bir arkadaş gibi ilgilendiğini, birlikte avlanmaya çıktıklarını, kayak kaydıklarını, dağa tırmandıklarını anlattı. Anne de Bora'nın iyi bir sporcu olan babasına hayran olduğunu, onun gibi yalandan nefret ettiğini ekledi. Babanın oğlundan en çok önem verdiği özellik, doğruluk, mertlik, yüreklilik ve arkadaşlıktı. Çizilen bu güzel aile tablosundan kuşkulanarak anneyi ikinci görüşmeye yalnız çağırdım. Annenin her şeyi toz pembe gösterme çabası uzun sürmedi. Birden direnci kırıldı ve ağlayarak ailenin gerçek öyküsünü anlattı. Baba dışarıda ne kadar efendi ve saygılı biri ise, evinde de inanılmayacak kadar kaba ve saldırgan bir insandı. En küçük bir yanlış, ters bir söz veya karşılık onun tepesine attırmaya yeterdi. Birden gözü döner, bağırıp çağırmaya, vurup kırmaya başlarmış. Karısının üstüne çullanır, neresine gelirse hiç sakınmadan tekmeler ve tokatlarmış. Bu sırada kardeşi bir köşeye sinip ağlar, Bora ise annesine sarılarak babasından korumaya çalışırmış. Babasının öfkesi yatışıncaya dek birlikte dayak yer, birlikte ağlarlarmış. Anne bu sırada tek bir söz söyleyemez, kocasının insafına sığınırmış. Birçok günler yüzü gözü şişmiş halde işine gitmek zorunda kalırmış. Bu sahneler ayda en az birkaç kez yinelenirmiş. Anne birkaç kez evden ayrılmış ama kocasının yalvarmasına dayanamayarak geri dönmüş. Ancak değişen bir şey olmamış. Karı koca arasındaki bu sadomazohist ilişki sürüp gitmekteymiş. Anne görüşme sırasında büyük bir içtenlikle bu adamla neden oturduğunu kendi de bilmediğini, bir başına çocuklarıyla daha mutlu olacağı halde eşinden bir türlü kopamadığını anlattı.